Ayrım 10. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. Sayfa 149. Bölüm 3. 1975-1981. 17. Panama Kanalı müzakereleri ve Graham Greene. Suudi Arabistan birçok kişinin kariyerini yaptığı yerdir. Benimki zaten yoluna girmişti ama çöl krallığındaki başarılarım da kuşkusuz yeni kapıların açılmasını sağlamıştır. 1977'ye geldiğimizde Boston ofisimizde üstlenmiş 20 civarında profesyoneli ve Maine'in diğer bölümleriyle dünya üzerine serpili ofislerimizde çalışan danışmanları içeren küçük bir imparatorluk oluşturmuştum. Firmanın 100 yıllık tarihindeki en genç ortağıydım. Baş ekonomist sıfatıma ek olarak ekonomik ve bölgesel planlama müdürü de olmuştum. Harvard'da ve başka yerlerde konuşmalar yapıyor ve gazetelere güncel konularla ilgili yazılar gönderiyordum. Yelkenli yatım Boston rıhtımında devrim savaşından hemen sonra Barbary korsanlarını bastırmasıyla ünlü tarihi savaş gemisi Constitution'un yanında demirliydi. Gayet iyi bir maaşım ve kırkımdan çok önceleri beni milyonerlik seviyesine çıkartacak gibi görünen hisse senetlerim vardı. Doğru, evliliğim dağılmıştı ama değişik kıtalarda güzel ve büyüleyici kadınlarla vakit geçiriyordum. Bruno, tahmin yapmaya yenilikçi bir yaklaşım getiren bir fikir ileri sürdü. Yüzyılın başlarında bir Rus matematikçisinin makalelerine dayanan bir ekonometrik model. Bu model, bir ekonominin belirli sektörlerinin büyüyeceğine ait tahminlere öznel olasılık değerleri atamayı içeriyordu. Büyük borç miktarlarını elde edebilmek için göstermeyi istediğimiz şişirilmiş büyüme oranlarını haklı çıkartmak için ideal bir araç gibi görünüyordu. Bruno bu kavram ile ne yapılabileceğini bir bakmamı istedi. Bölümümü MIT'den genç bir matematikçiyi Dr. Nadipuram Prasad'ı getirip ona bir bütçe verdim. 6 ay içerisinde ekonometrik modelleme için Markov yöntemini geliştirdi. Birlikte Markov'u altyapı yatırımının ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini tahmin için devrimci bir model olarak sunan bir dizi teknik makale yazdık. Tam istediğimiz şeydi. Hiçbir zaman ödeyemeyecekleri borçların altına girmelerine yardımcı olarak aslında ülkelere iyilik yaptığımızı bilimsel olarak ispat eden bir araç. Üstelik sadece parası ve vakti bol olan çok deneyimli ve bilgili bir ekonometrist Markov'un inceliklerini kavrayabilir veya sonuçlarını sorgulayabilirdi. Birçok saygın kurum tarafından yayınlanan makaleleri biz de değişik ülkelerde, konferans ve üniversitelerde bilimsel olarak sunduk. Makaleler ve biz tüm sektörde meşhur olduk. B. Diğer yandan Omar Torrijos ve ben gizli anlaşmamıza sadık kaldık. Çalışmalarımızın dürüst olmasını ve önerilerimizin yoksulları da göz önüne almasını garanti ettim. Panama hakkındaki tahminlerimin her zamanki şişme standartlara uymadığı ve hatta sosyalizm koktukları hakkındaki şikayetler duysam da gerçek şuydu ki Maine, Torrijos hükümetinden kontrat üstüne kontrat kazanıyordu. Bu kontratlar bir ilki de kapsıyordu. Daha geleneksel altyapı sektörlerinin yanında tarımı da içeren yenilikçi ana planlar sağlamak. Torrijos ile Jimmy Carter kanal anlaşmasını yeniden müzakere etmeye oturduklarında ben de kenardan izliyordum. Kanal müzakereleri tüm dünyada büyük ilgi ve tutku uyandırdı. İnsanlar Birleşik Devletler'in dünyanın geri kalanının çoğunun doğru olduğuna inandığı şeyi mi, Panamalıların kontrolü ele geçirmelerine izin vermek yapacağını, yoksa onun yerine Vietnam bozgunu sonunda oldukça sarsılıp yara alan Boris Kader'in küresel uyarlamasını yeniden geri getirmeye mi çalışacağımızı görmek için bekliyorlardı. Çoğuna göre ABD başkanlığına tam zamanında mantıklı ve müşfik bir kişi seçilmiş gibi görünüyordu. Ancak Washington'un muhafazakar kaleleri ve dindar sağ kesimin kürsüleri öfkeyle çınlıyordu. Milli savunmamızın bu kalesinden, ABD yaratıcılığının bu sembolünden, Güney Amerika'nın kaderini ABD ticari çıkarlarının kaprislerine bağlayan bu su şeridinden nasıl vazgeçebilirdik? Panama'ya yolculuklarım sırasında Continental Otel'de kalmaya alışmıştım. Ancak 5. ziyaretimde Continental'de çok gürültülü bir tamirat olduğu için sokağın karşı tarafındaki Panama Otel'e geçtim. İlk başta bu rahatsızlığa içermiştim. Continental benim için evimden uzaktaki evimdi. Ama şimdi bambu koltukları ve tahta pervaneli tavan vantilatörleriyle içinde oturduğum geniş lobi bende alışkanlık yaratmaya başlamıştı bile. Casablanca filminin seti olabilirdi ve her an Humphrey Bogart'ın içeri girebileceğini düşünmeye başlamıştım. Graham Greene'in Panama hakkındaki bir makalesini okuduğum New York Kitap Kritikleri 1, New York Review of Books çevirenin notu. Masanın üzerine koyup o vantilatörlere baktım ve yaklaşık 2 yıl önceki bir akşam anımsadım. Ford bir daha seçilemeyecek, zayıf bir başkan diye öngörmüştü Omar Torrijos. 1975 yılında bir grup etkin Panamalı'ya hitap ederken, tavan pervaneyle eski ve zarif kulübe davet edilen birkaç yabancıdan biriydim. Bu kanal meselesini hızlandırmaya karar vermemin nedeni de bu. Onu geri kazanmak için kapsamlı bir politik savaş başlatmanın tam zamanı. Bu konuşma beni heyecanlandırmıştı. Otel odama geri dönünce sonunda Boston Globe'a postaladığım bir mektup karaladım. Boston'a geri döndüğümde ise bir editör arayıp bu konuda bir yazı yazmamı istedi. Koloniciliğin 1975 Panaması'nda yeri yoktur başlıklı yazım, gazetenin 19 Eylül 1975 sayısında neredeyse yarım sayfa olarak yayınlandı. Yazı, kanalı Panama'ya geçirmek için 3 ana sebep öne sürüyordu. Birincisi, mevcut durum adil değildir. Herhangi bir karar için iyi bir sebep. İkincisi, mevcut anlaşma Panamalılara daha fazla kontrol verilmesine kıyasla çok daha ciddi güvenlik riskleri yaratmaktadır. Okyanuslar Arası Kanal Komisyonu, Interoceanic Canal Commission tarafından yapılan ve General Torrijos'un kendisinin de açıkça vurguladığı gibi Gatun Barajı'nın bir yanına belki de tek bir kişi tarafından konulacak bir bomba trafiği 2 yıl durdurabilir. Sonucuna varan bir çalışmaya atıfta bulundum. Ve üçüncüsü, mevcut durum zaten sorumlu olan Birleşik Devletler Latin Amerika ilişkileri için ciddi sorunlar yaratıyor. Yazıyı şöyle bitirdim. Kanalın devamlı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamanın en iyi yolu Panamalıların onun kontrolünü ve sorumluluğunu almalarına yardımcı olmaktır. Bunu yaparsak 200 yıl önce kendimize adadığımız toplumların kendi kaderlerini tayin etme hakkına olan bağlılığımızı gösterecek bir eylemi başlatmış olmaktan gurur duyabiliriz. Sömürgecilik 100 yılın başlarında da 1900'lerde 1775'te olduğu gibi modaydı. Böyle bir anlaşmanın onaylanması belki o günlerin şartlarında anlaşılabilir. Bugün ise hiçbir tutar tarafı yoktur. Sömürgeciliğin 1975'te bir yeri olamaz. 200. yılımızı kutlayan bizleri bunu anlaması ve ona göre davranması gerekir. C. O yazıyı yazmak özellikle de yakın zamanda Maine'e ortak yapılmış olduğum göz önüne alındığında benim açımdan cüretkar bir hareketti. Ortakların medyadan ve özellikle New England'ın en saygın gazetesinde politik hiciv yazıları yazmaktan uzak durmaları beklenirdi. Ofis postasından makalenin kopyalarını iliştirmiş şekilde bir sürü tatsız, çoğunlukla isimsiz notlar aldım. Bir tanesinin üzerindeki el yazısını Charlie Illingworth'e ait olarak tanıdığıma eminim. İlk proje yöneticim 10 yıldan fazladır, benim 5 yılıma kıyasla Maine'de idi ve hala bir ortak değildi. Notun üzerinde gayet belirgin bir kuru kafa ve kemik sembolü ile basit bir mesaj vardı. Bu komünist gerçekten de şirketimizin bir ortağı mı? Bruno beni ofisine çağırdı. Bu konu başını biraz ağrıtacak. Maine oldukça muhafazakar bir yerdir. Ama akıllı olduğunu düşündüğümü de bilmeni isterim. Torrijos buna bayılacak. Umarım ona da bir kopya göndermişsindir. İyi, bu ofiste Torrijos'un bir sosyalist olduğunu düşünenlerin ise işler gelmeye devam ettikçe hiçbir şey umurlarında değil. Bruno her zamanki gibi haklı çıkmıştı. Şimdi ise 1977'deydik ve Carter Beyaz Saray'daydı. Kanal müzakereleri ciddi bir biçimde sürdürüyordu. Maine'in rakiplerinden çoğu yanlış tarafı tutmuş ve Panama'dan atılmışlar ama bizim işimiz katlanmıştı. Ve ben de Graham Greene'in New York kitap kritiklerinde çıkan bir yazısını okumayı henüz bitirmiş Panama Oteli'nin lobisinde oturuyordum. Greene'in 5 cepheli ülke 1. The Country with Five Frontiers, çevirenin notu, isimli makalesi, Panama Milli Muhafız Kıtası'ndaki üst düzey subaylar arasında yolsuzluklar hakkındaki bir tartışmayı da içeren gözü pek bir yazıydı. Yazar, generalin kendisinin de yanındakilerden birçoğuna daha iyi konutlar gibi özel haklar verdiğini kabul ettiğine dikkat çekiyordu. Çünkü eğer onları ben memnun etmezsem CIA edecek. Açık olan şuydu ki ABD haber alma örgütü Başkan Carter'ın isteklerini baltalamaya kararlı olup bunun için gerekirse anlaşma müzakerelerini sabote etmeleri için Panama'nın askeri erkanına rüşvet vermeye hazırdı. D. Çakalların Torrijos'un etrafında dönmeye başladıklarını düşünmeden edemedim. Time veya Newsweek dergilerinden birinin kişiler bölümünde Torrijos ile Green'in beraber otururlarken bir resimlerini görmüştüm. Fotoğrafın altındaki yazı yazarın özel bir misafir ve iyi bir dost olduğunu söylüyordu. Generalin görünüşe göre güvendiği bu yazarın böyle bir kritik yazması hakkında nasıl hissettiğini merak ettim. Graham Greene'in makalesi aklıma 1972 yılında bir kahve masasında Torrijos'un karşısında oturduğum o günüyle ilgili bir soru getiriyordu. O zaman bu dış yardım oyununun ülkesini borç yüküyle zincirlerken kendisini zengin etmek için var olan bir düzen olduğunu Torrijos'un bildiğini varsaymıştım. Bu sürecin iktidardaki tüm insanların rüşvete açık oldukları varsayım üzerine kurulu olduğunu ve bir kişisel çıkar beklentisi içinde olmayıp onun yerine dış yardımı gerçekten insanların yararı için kullanma kararının ileride tüm sistemin devirmesine neden olabilecek bir tehdit olarak algılanacağını bildiğine emindim. Dünya bu adamı gözlüyordu. Eylemlerinin Panama'nın çok ötesine uzanan sonuçları vardı ve bu yüzden hafife alınamazdı. Panama'ya verilen kredilerin ödenmesi imkansız borçlara dönüşmek yerine fakirlere yardım için kullanılmasına şirketokrasinin nasıl bir tepki göstereceğini merak etmiştim. Şimdi de Torrijos'un o gün yaptığımız anlaşmadan pişman olup olmadığını merak ediyordum. Bu arada o anlaşmalar hakkında kendimi de nasıl hissettiğimden pek emin değildim. ET rolümden geri adım atmıştım. Kendi oyunum yerine onunkini oynamış, daha fazla kontrata karşılık dürüst olma konusundaki ısrarını kabul etmiştim. Salt ekonomik açıdan bakınca Maine için çok akıllıca bir karar olmuştu. Yine de Claudine'in bana telkin ettikleriyle tutarlı değildi. Küresel imparatorluğa yardımcı olmuyordu. Ama şimdi çakalların salıverilmesine neden mi olmuştu? O gün Torrijos'un bungalovundan çıkarken Latin Amerika tarihinin ölü kahramanlarla dolu olduğunu düşündüğümü hatırladım. Tanınmış kimseleri yozlaştırmak üzerine kurulu bir sistem, yozlaşmayı reddeden kişilere pek sıcak bakmaz. Birden gözlerime inanamadım. Lobide tanıdık biri yürüyordu. O kadar şaşırmıştım ki önce onun Humphrey Bogart olduğunu zannettim. Ama Bogart öleli çok oluyordu. Sonra önümden salınarak geçen kişinin modern İngiliz edebiyatının büyük isimlerinden Gurur ve İhtişam 1. 1. The Pride and the Glory. Çevirinin notu. Komedyenler 2. The Comedians. Çevirinin notu. Havana'daki adamımız 3. Our Man in Havana. Çevirenin notu ve yanındaki masayı az önce bıraktığı makalenin yazarı olduğunu fark ettim. Graham Greene bir an için tereddüt etti, etrafına bakındı ve çay salonuna yöneldi. Arkasından bağırmak veya koşmak istedim ama kendimi tuttum. İçimden bir ses yalnızlığa ihtiyacı olduğunu ve beni istemeyeceğini söyledi. New York kitap kritiklerini elime aldım ve bir an sonra kendimi çay salonunun kapısının önünde bulunca şaşırdım. Sabah erken saatte kahvaltımı yapmış olduğum için şef garson bana tuhaf bir bakış fırlattı. Etrafıma bakındım. Graham Greene duvar dibinde bir masada tek başına oturuyordu. Yanındaki masayı işaret ettim. Oraya dedim şef garsona. Bir kahvaltı daha için oraya oturabilir miyim? Her zaman iyi bahşiş vermişimdir. Şef garson anlayışlı bir şekilde gülümseyerek beni masaya götürdü. Yazar gazetesine dalmıştı. Kahve ile bir ballı çörek ısmarladım. Greene'in Panama, Torrijos ve kanal meselesi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istiyordum. Ama böyle bir konuşmayı nasıl başlatabileceğim hakkında da en ufak bir fikrim yoktu. O sırada bardağından bir yudum almak için başını kaldırdı. Affedersiniz dedim. Dik dik baktı ya da bana öyle geldi. Evet. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama siz Graham Greene'siniz öyle değil mi? Doğrusu evet. Sıcak bir şekilde güldü. Panama'da çoğu kişi beni tanımaz. En sevdiğim yazar olduğunu söyledikten sonra Maine'deki işim ve Torrijos ile görüşmelerim dahil hayatımın kısa bir özetini verdim. Bana Birleşik Devletler'in Panama'dan çıkması ile ilgili bir makale yazan danışman olup olmadığımı sordu. Yanlış hatırlamıyorsam Boston Globe'da. Afallamıştım. Konumunuzu da göz önüne alınca oldukça cesur bir hareket dedi. Bana katılmaz mısınız? Masasına geçip onunla belki 1,5 saat oturdum. Konuştukça Torrijos'a ne kadar yakınlaşmış olduğunu fark ettim. Bazen generalden, oğlundan bahseden bir baba gibi bahsediyordu. General dedi, benden ülkesi hakkında bir kitap yazmamı istedi. Ben de onu yapıyorum. Bu roman olmayacak. Benim tarzımın biraz dışında. Ona niye genellikle belgesel yerine roman tarzında yazdığını sordum. Roman daha emin dedi. Konularımın çoğu zaten tartışmalı. Vietnam, Haiti, Meksika devrimi. Yayıncıların çoğu bu konular hakkında belgesel yayınlamaya çekinirler. Bıraktığım masanın üzerinde duran New York kitap kritiklerini işaret etti. Bu tip sözcükler çok zarar verebilirler. Sonra güldü. Hem roman yazmayı seviyorum. Bana daha fazla özgürlük sağlıyor. Bana baktı. Önemli olan bir şeyler ifade eden konular hakkında yazmaktır. Sizin kanal hakkındaki Globe makaleniz gibi. Torrijos'a karşı olan hayranlığı çok belirgindi. Öyle görünüyordu ki Panama'nın devlet başkanı bir yazarı da en az fakirleri ve kimsesizleri etkilediği kadar etkileyebiliyordu. Aynı derecede belirgin olan Greene'in dostunun hayatı hakkındaki endişeleriydi. Çok büyük bir iş dedi heyecanla. Kuzey'in devine meydan okumak. Üzüntüyle başını salladı. Hayatı için endişeleniyorum. Gitme vakti gelmişti. Fransa uçağımı kaçırmamalıyım dedi. Yavaşça kalkıp elimi sıkarken. Gözlerimin içine baktı. Siz niye bir kitap yazmıyorsunuz? Cesaret verici bir şekilde başını salladı. bu sizin içinizde var. Ama unutmayın, önemli olan şeyler hakkında olsun. Arkasını dönerek uzaklaştı. Sonra durdu ve salona doğru bir iki adım attı. Endişelenme dedi. General başarılı olacak. Kanalı geri alacak. Torrijos gerçekten geri aldı da. Aynı yıl 1977'de Başkan Carter ile hem kanal bölgesini hem de kanalın kendisini Panama kontrolüne devreden yeni anlaşmaları imzaladı. Sonra da Beyaz Saray'ın bu anlaşmaları onaylaması için meclisi ikna etmesi gerekti. Bunu uzun ve çetin bir mücadele izledi. Son sayımda kanal anlaşması tek bir oy farkıyla onaylandı. Muhafazakarlar intikam yeminleri ettiler. Graham Greene'in belgesel kitabı Generali Tanımak 1. Getting to Know the General. Çevirenin notu. Yıllar sonra yayınlandığında dostum Omar Torrijos'un Nikaragua, El Salvador ve Panama'daki dostlarına diye başlıyordu. 18. İran'ın Kralların Kralı. 1975 ve 1978 arasında İran'ı sık sık ziyaret ettim. Bazen Latin Amerika veya Endonezya ile Tahran arasında gidip geliyordum. Şahların Şahı, resmi ünvanı, çalıştığımız diğer ülkelere göre çok daha değişik bir durum ortaya koymuştu. Suudi Arabistan gibi İran'da petrol açısından zengin olduğundan iddialı projelerini finanse etmek için borç almaya ihtiyacı yoktu. Ancak İran'ın Suudi Arabistan'dan temel farkı nüfusunun büyük çoğunlukta Orta Doğulu ve Müslüman olmasına rağmen Arap olmayışıydı. Ek olarak ülkenin hem iç hem de komşularıyla olan ilişkileri açısından politik kargaşa ile dolu bir tarihi vardı. Dolayısıyla orada değişik bir yaklaşımda bulunduk. Washington ve iş dünyası el ele verip Şah'ı bir kalkınma sembolüne dönüştürmek için işbirliği yaptılar. Tüm dünyayı ABD'nin ticari ve politik çıkarlarının güçlü ve demokratik bir dostunun neler yapabileceğini göstermek için büyük bir çabaya giriştik. Açık bir şekilde antidemokratik unvanı ya da demokratik olarak seçilmiş başbakanına karşı o kadar da açık olmayan CIA kökenli darbe gerçeği bir yana, Washington ve Avrupalı ortakları Şah'ın hükümetini güçlü bir Amerikan karşıtı akımın kendisini göstermeye başladığı Irak, Libya, Çin, Kore ve diğer ülkelerdekilere bir alternatif olarak sunmakta kararlıydılar. Görünüşte Şah yoksulların ilerici bir arkadaşıydı. 1962 yılında büyük özel arazilerin parçalanıp köylü sahiplerine devredilmelerini emretti. Bir sonraki sene geniş bir sosyoekonomik reformlar yelpazesi içeren Beyaz Devrimi başlattı. OPEC'in gücü 1970'lerde büyüdükçe Şah da giderek daha itibarlı bir dünya lideri olmaya başladı. İran aynı zamanda Müslüman Orta Doğu'nun en kuvvetli askeri güçlerinden birini geliştirdi. A. Maine kuzeyde Hazar Denizi kıyısındaki turistik alanlardan güneyde Hürmüz Boğazı'na bakan askeri tesislere kadar ülkenin her tarafındaki projelerin içindeydi. Çalışmalarımızın odak noktası eskiden olduğu gibi bölgesel gelişme potansiyellerini tahmin edip sonra da bu tahminleri gerçekleştirecek endüstriyel ve ticari büyümeyi beslemek için gerekli olan enerjiyi sağlayacak elektrik üretimi, nakil ve dağıtım sistemlerini tasarlamaktı. Zaman içinde İran'ın önemli bölgelerinin çoğunu ziyaret ettim. Kirman'dan Bender Abbas'a çöl dağlarında eski kervan yollarını izledim. Eski kralların efsanevi sarayı ve eski dünyanın harikalarından biri olan Persepolis'in kalıntılarını gezdim. Şiraz, İsfahan ve Persepolis yakınlarında Şah'ın taş giydiği muhteşem çadır kent gibi ülkenin en ünlü ve görülmeye değer yerlerini dolaştım. Bu arada bu ülke ve karmaşık insanları içinde içimde gerçek bir sevgi doğdu. Yüzeyde İran, Hristiyan-Müslüman işbirliğine model olacak bir örnek gibi görünüyordu. Ancak sakin görünüşlerin ardında derin kızgınlıkların yatabileceğini kısa zamanda öğrendim. 1977'de bir gece geç vakit oteldeki odama döndüğümde kapımın altından atılmış bir not buldum. Emin adında bir adam tarafından yazıldığını fark edince şaşırdım. Onunla hiç karşılaşmamıştık ama bir hükümet toplantısı sırasında bana onun ünlü bir bölücü radikal olduğu anlatılmıştı. Düzgün bir el yazısıyla yazılmış bir İngilizce ile beni belirtilen lokantada kendisiyle buluşmaya davet ediyordu. Ancak bir de uyarı vardı. Sadece İran'ın benim konumumdaki çoğu insanın hiçbir zaman görmediği bir yanını keşfetmekle ilgileniyorsam gelmeliydim. Emin'in benim gerçek konumumun ne olduğunu bilip bilmediğini düşündüm. Büyük bir risk aldığımı farkındaydım ama bu gizemli kişiyle tanışmanın cazibesine de karşı gelemiyordum. Taksi beni arkasındaki binayı görmemi engelleyecek kadar yüksek bir duvarın içindeki minik bir kapının önünde bıraktı. Uzun siyah bir tuvalet giymiş çok güzel bir İranlı kadın beni içeriye alıp alçak tavanından sarkan süslü yağ lambalarının aydınlattığı bir koridordan geçirdi. Koridorun sonunda bir elmas gibi parıltısıyla insanı kör eden bir odaya girdik. Gözlerim nihayet alıştığında duvarların yarı değerli taşlar ve sedef kaplamalı olduğunu fark ettim. Lokantanın içi çok ince işlenmiş bronz avizelerdeki uzun beyaz mumlarla aydınlatılmıştı. Usta bir elden çıktığı belli olan lacivert bir takım elbise giymiş, uzun boylu ve uzun siyah saçlı bir adam yaklaşıp elimi sıktı. İngiliz okullarında okumuş bir İranlı olduğunu anlatan bir aksanla kendisini emin olarak tanıttı. İlk dikkatimi çeken bir bölücü radikale hiç de benzemediğiydi. Beni çiftlerin sessizlik içinde yemek yedikleri masaların yanından geçirip diğerlerinden ayrılmış bir köşeye götürdü ve burada rahatlıkla konuşabileceğimizi söyledi. Bu lokantanın gizli buluşmalara ev sahipliği yaptığı hakkında bir izlenime kapıldım. Bizimkisi büyük olasılıkla o akşamın tek romantik olmayan buluşmasıydı. Emin çok kibardı. Görüşmemiz sırasında beni kötü niyetleri olan birisi olarak değil de sadece bir ekonomik danışman olarak gördüğü açık bir şekilde ortaya çıktı. Bir barış gücü gönüllüsü olduğumu bildiği ve ona ülkesini tanımak ve insanlarıyla kaynaşmak için her fırsatı değerlendirdiğim söylendiği için beni seçtiğini anlattı. Mesleğinizdeki diğer insanların çoğuna göre çok gençsiniz dedi. Tarihimiz ve mevcut sorunlarımızla gerçekten ilgilisiniz. Siz bizim ümidimizsiniz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 164.